İz düşüm. Değerli dinleyicilerimiz, İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, İz düşümde bu hafta önce TOB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar'la birlikte olacağız. Stüdyomuzda Ozan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk. Merhaba Sedat Bey.
Sanayi 4.0 ya da ikinci makine çağı nedir sorusuna yanıt arayacağız. Bu bir süreçse eğer, Türkiye bu yeni süreçte nerede yer alıyor diye soracağız Sayın Ozan Acar'a. Ve ardından su ve enerji uzmanı Dursun Yıldız bizlerle birlikte olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21. Taraflar Konferansı bildiğiniz gibi Paris'te başladı. Burada hedefler nedir? Dursun Yıldız'a soracağız. Sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatayım ve ardından sohbetimize başlayalım. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trtizdusun@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trtizdusun ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Evet sevgili dinleyicilerimiz, az önce sizlere duyurdum bu ilginç konuyu Sayın Ozan Acar'la konuşmaya başlıyoruz. Ve ben hemen soruyorum, bu sanayi 4.0 tırnak içinde ya da ikinci makine çağı ne demektir Ozan Bey? Bu bir süreç midir?
Bu bir süreç aslında. Bunun hani böyle bir cümleyle açıklayacak olursak şu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretim süreçlerinde yoğun bir şekilde kullanılması. Üretim süreçlerinin bu teknolojilerle birlikte dönüştürülmesi.
Peki bu ne demek Ozan Bey?
Şimdi şöyle, bu Endüstri 4.0 diye, Sanayi 4.0 diye aslında Almanlar bu terimi kullanıyor. Amerika'da daha ziyade ikinci makine çağı diyorlar buna. Bunun özü şuradan çıkıyor. Bu 1965 yılında şimdiki Intel şirketinin kurucusu George Moore, bu silikon çipler, yani şu hepimizin kullandığı bilgisayarların içindeki işlemcilerin kapasitesinin her yıl, her iki yılda bir ikiye katlanacağını söylüyor. Böyle bir öngörüde bulunuyor. Bundan sonraki yıllarda, yani biz işte $10 yapabildiğimiz işlemi bir sonraki yıl $5 yapabileceğiz. İşte $5 yaptığımız işlemi bir sonraki yıl $2.5 yapabileceğiz diye bir öngörüde bulunuyor ve bu öngörü tutuyor. O nedenle
hani 1965
65 yılında evet. Mesela şu anda işte ceplerimizde taşıdığımız cep telefonlarının işlemci kapasiteleri işte 25-30 yıl önce işte milyonlarca dolara satın alınabilecek işlemci kapasiteleri aslında. Hani o cebimizdeki o akıllı telefonların yaptıkları işlemleri yapabilecek güç işte 10 yıllar önce, 10-20 yıl önce milyonlarca dolara satın alınabiliyor. Şu anda harcı alem hale geldi. Çok daha ucuza, çok daha kuvvetli işlemciler, bilgisayarlar, makinalara sahibiz. Bunun da tabii sanayiye, yaşamlarımıza, hayatımıza, hizmetler sektörüne, sanayi sektörüne, tarıma, her yere yansımaları oluyor. İşte bu yansımaların tümü Endüstri 4.0 diye adlandırılabilir. Bu yeni bir devrim. Yeni bir makine çağı. Şimdi nasıl başlamıştı? İlk sanayi devriminde biliyorsunuz buhardan enerji üretmeye başlamıştık.
İlk kez canlı kas gücünden başka bir şeye geçilmişti.
Evet, makineye evet. Doğru. O işte buhardan enerji üretmeye başlayınca biz insanların yaptıkları işlerin bir bölümünü makineler yapmaya başlamıştı. Daha sonra bilgi iletişim teknolojileri girdi hayatımıza. Bilgi çağını yaşamaya başladık. İşte dendi ki artık her şey bilgi. Makinenin aslında çok bir önemi yok. Şimdi sanki bilgi çağıyla işte bu makine çağının, sanayi çağının birleştiği bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra her şey eskisinden çok daha hızlı olacak. Çok daha hızlı gelişmelere gebe dünya. Şöyle bir örnekle anlatayım. Bu satrancın bulunma hikayesi. İşte satranç Hindistan'da bulunuyor.
Chaturanga, evet.
Evet, Hindistan'da bulunduğu zaman bunu bulan kişiyi o zamanki Hint imparatoru yanına çağırıyor. Ve diyor ki çok güzel bir iş yapmışsın. Dile benden ne dilersen. O da diyor ki işte satranç 8'e 8'lik bir tahta. İşte 64 tane kare var üstünde. Bana diyor işte bu satranç tahtasının birinci karesine bir tane buğday, ikinci karesine iki tane buğday, üçüncü karesine onun iki katı 4 tane buğday koy ve 64 tane kareyi bu şekilde doldur diyor. Ve tamam yapalım diyorlar. Hani istediğim bu olsun, verebiliriz sana bunu. Bir hesaplamaya girişiyorlar. Ortaya çıkan rakam 2/64. Yani devasa bir rakam. Hani o ülkedeki buğday stoğuyla o satrancı bulan kişinin ihtiyacını karşılamak mümkün değil. Rivayet o ki işte imparatordan imparatorun gerçekleştiremeyeceği bir talepte bulunulduğu için satrancı bulan kişi de idam ediliyor. Şimdi bu...
O da öyle bir talepte bulunmasaydı o zaman.
Aynen. Evet. Şimdi o özellikle 32. noktada tam satranç tahtasının orta noktasını geçtiğiniz zaman buğday sayısı katlanarak artmaya başlıyor. Şimdi bu biraz önce söylediğim Moore kanununun aynısı aslında. Şimdi satranç tahtasını o işlemci kapasitesi olarak düşünürseniz geldik ve yine rivayet o ki dünya şu anda bunun orta noktasında. Şimdi bir sonraki yıl
bir adımla, artık evet
bir adım daha öteye gideceğiz ve işlemci kapasitesi çok daha yukarılara çıkacak. Öyle olunca bir sürü şey değişmeye başlayacak. Şimdi biz aslında zaman zaman gazetelerde, televizyonlarda filan haberler görüyoruz. O haberler aslında bu yeni çağın hep emareleri ni taşıyor. Mesela örneklerden bir tanesi Google'ın işte şeyi, insansız arabası. Bu insansız araba dediğimiz şey aslında işlemci kapasitesiyle birebir alakalı. Yeni bir konsept de değil. İlk 2008 yılında Amerika'da Georgia Teknoloji Üniversitesi'nde bir yarışma açıyorlar. Diyorlar ki işte şoför olmadan yolda gidebilecek araba tasarımlarınızı getirin ve bunun işlediğini bize kanıtlayın. İşte birinci olun. Öyle bir yarışma açıyorlar. 8 başvuru oluyor o dönemde. Bu 8 başvurudan hiçbiri işte 5 kilometreden daha fazla arabayı kaza yapmadan götüremiyor. Ama bugün işte Google'ın insansız arabası zannediyorum 3-4 yıldır trafikte işte yüz binlerce kilometreyi kaza yapmadan tamamlayabildi. İşte bir kazası var, o da ondan kaynaklanmıyor, işte etraftaki
dış
başka
faktörler,
dış faktörler. Şimdi niye böyle olabiliyor? Eskiden neden olmuyordu, şimdi niye böyle oluyor? Eskiden mesela o arabaların, insansız arabaların içindeki işlemci kabiliyeti sadece kırmızı ışığı görebilme yeteneğine sahipti. Kırmızıysa dur, yeşilse geç. İşte ama işte yoldaki ağaç acaba arabanın üstüne devrilebilir mi? Sokaktan birisi karşıdan karşıya birdenbire geçmek için yola atılabilir mi? İşte bir karşı taraftaki göbeğin öteki tarafındaki araba acaba trafik kuralları riayet etmez, bana doğru gelir mi? Bunları hesaba katamıyordu, öyle bir gücü yoktu o makinenin. Ama şimdi var.
O riskleri de hesap edebiliyor.
Şimdi o kör noktaların hepsini bu bilgisayar, bu işlemci, o Google'ın insansız arabası hesaba katarak bu işleri götürebiliyor. İkinci bir örnek vereyim. Mesela şey vardır, bilgi yarışmaları vardır. Hani karşınızdaki sunucu size bir soru sorar. Karşısında 3 kişi vardır. Önce butona hızlı basan ve soruyu hemen doğru cevaplayan o roundu kazanır. Şimdi bugüne kadar, geçtiğimiz 2-3 yıla kadar dünyada hiçbir bilgisayar, işte bu işi en iyi yapan insanları, bu birkaç kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu insanları yenemiyordu. Ama şu anda o insanlar bilgisayarlar tarafından yenildiler. Yani ne oluyor? Karşınızda bir insan var, size bir soru soruyor. Bilgisayar bir insanın konuşmasını algılayabiliyor. Onun soru olduğunu algılayabiliyor. Ve kendi belleğindeki bilgiler içinden o sorunun doğru cevabını çok hızlı bir şekilde tarıyor. Ve arkasından o soruya cevap vermek için insan rakibinden daha hızlı adım atabiliyor. Şimdi bu müthiş bir şey. Bu işte yapay zeka dedikleri şey aslında. Başka bir örnek daha vereyim. Mesela doktorlar. Deniyor ki hani doktorlar belki kızabilirler ama doktorluk mesleği belki boşa çıkacak. Neden boşa çıkacak? Nedeni şu. İşte bugüne kadar olan bütün vakalarla ilgili datalar bir bilgisayara toplanıyor, veriler. İşte bir hasta geldi. İşte ateşi şuydu. Boyu şu kadardı. İşte vücudunda enfeksiyon vardı, yoktu. Bunların hepsine baktıktan sonra biz şu teşhisi koyduk, şu tedaviyi uyguladık. Bu dataların hepsini koyuyorlar. Artı tıp literatüründeki bütün bilgileri de, bütün o akademik makaleleri de yine bir database'e yüklüyorlar. Ve sonra gelen hastaların verdikleri semptomlara göre o bilgisayara bilgi giriyorlar ve bilgisayardan teşhis ve tedavi yapmasını istiyorlar.
Bu bir tasarım değil, gerçekleşen.
Bu gerçek, evet. Ve o yüzden de mesela tıp biliminde şu anda işte büyük dataya dayalı kararlar vermeye çalışıyorlar. İşte
burada çok güzel bir soru var. Ozan Bey, Neslihan'ın sorusu, risk altında olmayan meslek grubu acaba var mı diyor. Az önce siz söylediğiniz
var, doktora. Var, aynen öyle. Risk altında olmayan meslek grubu. Aslında bu işin ne riski var onu söyleyeyim. Hani dediğiniz gibi böyle şeyler eğer hani tekrar eden işleri yapan insanların hepsi risk altında. Mesela yine Amerika'dan bir örnek vereceğim. Bir kitap var bu arada, Second Machine Age diye, ikinci makine çağı. MIT, bu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bir hocanın yazdığı bir kitap. Tavsiye ederim dinleyicilere de.
Türkçe'de varsa baskısı o
zaman. Türkçe baskısı yok, İngilizce evet. Var. Şimdi orada şeyi anlatıyor. İşte bankalarda kredi kararını veren kişilerin işinin nasıl artık olmadığını. Hani credit officer'lar nasıl, şöyle bir şey. Karşınıza bir müşteri geliyor. Müşteri işte belli finansal bilgilerini veriyor size. Artı işte başka bilgiler de istiyorsanız onları da veriyor ve bir kredi talebinde bulunuyor. Bu kredi talebini onaylama işini insanlardan aldılar. Çünkü hani kredi talebini onaylamakta görevli olan kişi neye bakıyor? Borcu geri ödeyebilme kabiliyetine bakıyor. O kabiliyete neye göre karar veriyor? Kişinin, talepte bulunan kişinin sunduğu bilgilere göre. O bilgileri o zaman bir bilgisayara yükleyip o kararı bilgisayara verdirtmek mümkün. Şimdi mesela bu çok tekrar eden, çok basit, rutin bir iş sonuçta. Elinizde bir data belgesi var, bilgiler. O bilgiye göre bir karar veriyorsun. İşte bu tarz işleri yapan insanların işleri tehlikede. Ama kimin işi tehlikede değil diye bakarsanız, mesela psikologların değil. Hani buna da kişisel hizmetler diyorlar. Artık işte hani böyle çok rutin işleri makinalara bıraktığımız zaman dünya nüfusu da artıyor bir yandan. İşte o artan nüfusa yeni işler lazım. Hani bu eğer şeyse, zenginleşmeyi de beraberinde getiriyorsa, artık daha çok mesela yoga hocası var etrafta.
Neslihan sorularına aynı anlamda devam ediyor. Akademisyenler, gazeteciler, spikerler, sağ ol Neslihan, beni de düşünüyor. Onların durumu nedir diyor Ozan Bey.
Şimdi onlar için de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela kitap yazamıyor bilgisayarlar.
Hani, sanatçılar, romancılar, şairler kurtardı.
Aynen onlar, evet. Onlar kurtardı. Ve hani içerik üretmekle ilgiliyse eğer iş... Hani bu kitap yazmak olabilir, reklamcılık olabilir, gazetecilik olabilir vesaire. Hani bunlar henüz risk altında değil. İleride ne olur bilmiyorum. Ama hani en çok risk altında olan insanlar hani nasıl şeydiyse, önceden herkes tekstil fabrikalarında kendi elle işte örgü örüp daha sonra o malları pazara çıkartıyorlardıysa, sonra tekstil makineleri geldiğinde o insanların işlerinin önemli bir bölümü ortadan kalktıysa, şimdi yine o tekstil makinelerini mesela opere eden insanlar, çalıştıran insanların aslında işleri bir noktada tehlikede.
Şu Ozan Bey, şimdi söylediklerinizin istihdamla da mutlaka bağı var.
Çok.
Evet, ve bu gelişmeler Amerika'da oluyor ama işsizlik oranları da düşüyor.
İşsizlik oranları da düşüyor.
%5'e kadar, evet.
Onlar hani tabii şimdi o Amerika'daki istatistiklerden kaynaklanan bir şeydi. Hani Amerika'daki iş gücü piyasasının yapısıyla Türkiye'deki iş gücü piyasasının yapısı aslında birbiriyle tam olarak örtüşmüyor. Yani bizim %10'luk işsizlik oranımız Amerika'daki %5'le karşılaştırıp biz iki kat daha işsizlik bizde fazla demek çok mümkün değil. Bir takım hesaplama yöntemlerinden dolayı. Yalnız şöyle, orada işsizlik bugün düşse bile hani belli bir grup insanın, sanayide çalışan bir grup insanın işi tehlikede olmaya devam edecek. Yani onda yapacak bir şey yok. Nüfus artacak. O nüfusun daha az bölümü artık sanayide istihdam edilmeye başlanacak. Daha çok bölümünün hani böyle bir kişisel hizmetler alanında filan faaliyet göstermesi gerekli olacak gibi gözüküyor bundan sonraki dönemde.
Evet, şimdi burada TEPAV'ın, TOB'un bir raporu var galiba, çalışması var konuya ilişkin.
Bir çalışma, evet, yapıyoruz. Hani şimdi Odalar Birliği'nde burada temel yaklaşım şu, sektörler dairesi var. 57 tane sektör meclisi var. Bu sektörlerin her birinde işte o ilgili sektördeki en büyük şirketler, dernekler, artı o sektörü ilgilendiren kamu kurumlarından temsilciler bir araya geliyorlar ve sürekli istişare halinde oluyorlar. Amaç hani o sektörün problemlerini çözebilmek. Çünkü özel sektörde sahadaki bilgi var, problemi biliyor ama elinde çözmek için araç yok. Kamuysa hani sahadaki problemi özel sektör kadar bilmiyor ama o problemi çözecek araç aslında kamuda. İşte bu iki tarafı bir araya getirip doğru bilgi bilgi akımını sağlamak üzere kurulan bir yapı. Şimdi biz bu yapı üzerinden aslında bu sektörlerin hani Türkiye'de sanayi 4.0'a ne kadar hazır olduğu, ne kadar hazırlıksız olduğu gibi noktaları tespit etmeye çalışıyoruz. Hani o konuda daha henüz tasarım aşamasında olan bir
proje. Şahsi fikriniz nedir? Ne kadar hazırlıklıyız, ne kadar değiliz? Bu ikinci makine çağı döneminde Türkiye'nin şu anda bulunduğu yer neresi? Ne tür aşamalar yapması lazım Ozan Bey?
Şimdi bence hani Türkiye öyle çok umut verici bir noktada değil. Çünkü sonuçta bu ikinci makine çağına hazırlıklı olan, bunun nimetlerinden faydalanabilen ülkeler kimler diye baktığınız zaman bunun ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler olduğunu görüyorsunuz.
Yani bilgi üreten toplumlar.
Evet, bilgiyi üreten toplumlar. Çünkü işte o ikinci makine çağı teknolojilerini üretecek insan kaynağı orada. Mesela data çok önemli bir konu burada. Hani büyük data base'lerin olması lazım. O data base'lere
yani
dayalı
tabanları mı diyor?
Veri tabanları. Evet. Aynen öyle. Mesela Türkiye'de henüz o veri tabanlarının güvenliğiyle alakalı kanuni altyapıda bile ciddi problemler olabiliyor. Dolayısıyla hani bir kurumsal hazırlığa da ihtiyacınız var. Burada bu tarz teknolojileri yukarıya doğru çıkartabilmek için. Bir diğer mesele şirketlerin ne kadar bilinçli olduğu ile alakalı bir şey. Mesela biz KOBİ'ler tarafını da düşünüyoruz. Sadece büyük şirketler değil. Hani bulut bilişim. Mesela duymuşsunuzdur bu kavramı. Bulut bilişim de aslında endüstri, o sanayi 4.0'ın bir parçası.
Ne demek olduğunu dinleyicilerimize açıklar mısınız?
Bulut bilişim şöyle. Daha önceden mesela elinizdeki bir işletme düşünün. İşletme elindeki bilgilerin tümünü, bir muhasebe işletmesi düşünün. İşte farklı mükelleflerin bilgilerini tutuyor. Finansal tablolarını derliyor vesaire, bu tarz işler yapıyor. Daha önceden bu işletmeler tüm o bilgileri kendi bürosu içindeki sunucuda tutuyordu. Hani o sunucunun içinde kendi bürosunda muhafaza ediyordu bunu ve bunun için o sunucuya belli bir para ödemek zorundaydı. O sunucunun tamir bakımı için belli rutin ödemeler yapması gerekiyordu vesaire. Şimdi artık o sunucuyu büronun içinde tutmanın gereği ortadan kalktı. O dataları alıp hani buluta taşımak, internet ortamında tutmak, muhafaza etmek mümkün. Sadece bu da değil. Hani buna şey diyorlar. Donanım hizmeti bulut üstünden almak mümkün aslında. Bu hizmetlerden bir tanesi. Bir diğer hizmet şu. Bir platform hizmeti de alabilirsiniz. Hani mesela bulut hizmet sağlayıcıları var. O platform üstünden siz bir cep telefonu uygulaması yazabilirsiniz. O cep telefonu uygulamasını yazmak için bir internet altyapısı, böyle büyük büyük harcamalar yapmanıza artık gerek yok. Bulut platformları üstünden bunu yazmanız mümkün. Bir diğeri de yazılım hizmetini mesela yine bulut üstünden alabilirsiniz. Nasıl diyeyim size? Bunun aslında kamuda da çok iyi uygulamaları var. Mesela Anadolu Ajansı işte seçim sonuçlarını bulut üstünden yayınlıyor. Seçim günü bulut üstünden yapıyor bu işlemi. Neden? Nedeni şu. Çünkü Anadolu Ajansı'nın kendi internet altyapısı normal şartlar altında bir seferde, mesela şu an atıyorum sayıları, 2000 kişinin o siteyi ziyaret etmesine müsaade ediyor. Ama seçim günü milyonlarca insan Anadolu Ajansı'nın web sayfasını ziyaret ediyor. İşte o seçim günü o kadar çok sayıda insanın talebini geri çevirmemek için kurumun kendi altyapısını çok kuvvetlendirmesi gerekiyor.
Yatırım maliyeti.
Evet. Yatırım maliyeti çok fazla ve hani 5 yılda bir gün. Şimdi o 5 yılda bir günlük kapasiteyi, ihtiyacı karşılamak için öyle büyük yatırımlar yapmak yerine bulut üstünden bu hizmeti vermeye karar veriyor. Ve öyle olunca da hani çok ciddi maliyetlerde indirim sağlayabiliyor.
Peki şu soru akla geliyor. Burada önemli bilgiler paylaşılıyor. Dolayısıyla bu bilgilerin güvenliği konusu nasıl
evet,
tartışılıyor?
Şimdi şöyle, hani tabii bu bilgiyi siz buluta yani çıkarttığınız
evet,
zaman o bilginin nerede olduğunu bilmiyorsunuz.
Evet.
Hani İzlanda'da olabilir. İşte Nevada çölünde çölün altına saklanmış database'lerde olabilir.
Artık Allah bilir.
Afrika'da evet, bir yerde olabilir. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. İşte o nedenle hani belli kritik bilgilerin, işte bankacılık verileri
evet,
mesela bunlardan bir tanesi, ki Türkiye'de kanuni mevzuat da o yönde. İşte BDDK'nın bir mevzuatı var. Dışarıya çıkartılmasına müsaade edilmiyor. O yüzden bankalar hani Türkiye'deki mudilerin, kişilerin hesaplarıyla ilgili bilgileri Türkiye'de tutmak zorundalar. Mesela bizim kamunun verdiği bazı diğer hizmetler, adalet. İşte bizim mahkemelerimizdeki bilgilerin mesela dışarıya çıkartılması mümkün değil. O yüzden Adalet Bakanlığımızın kendi bir veri altyapısı var. İçişleri Bakanlığı'nda da hakeza böyle. Ama KOBİ'lerde Mesela bu kadar mahrem bilgiler yok aslında. Herhangi bir küçük KOBİ'nin sahip olduğu bilgilerin Amerika'ya, benim kişisel görüşüm bu, İşte Amerika'da olması, İzlanda'da olması ya da başka bir ülkede olmasının çok ciddi bir güvenlik riski olmayacağı, evet, kanaatindeyim. Şimdi bu ne olabilir? Bizim KOBİ'lerimizde şöyle bir sıkıntı var. Şirketler mesela çok iyi yönetilmiyorlar. Hani yönetim usulleri konusunda çok ciddi problemleri var. İşte bu problemleri bulut üstünden çözmek mümkün. Mesela müşteri ilişkileri yönetimi, sosyal medya yönetimi, muhasebe kayıtlarının yönetimi vesaire gibi işlemler eğer buluta taşınabilirse, bulut üstünden KOBİ'lerin bu hizmetleri almasının önü açılabilirse, Türkiye'de bu şirketlerin yönetim problemlerinin önemli bölümünün çözülebileceği kanaatindeyiz. Ve o da hani Türkiye ekonomisinin genelinde ciddi bir verimlilik artışını tetikleyebilir. Mesela bir örnek vereceğim. Otelleri düşünün. Ya da bir muhasebe yazılımını düşünün. Şimdi şirketler gitti, bulutta olmasın bu yazılım. Türkiye'de geliştirilmiş olsun, buluta taşınmamış olsun ve mükelleflere satılıyor olsun. Mükelleflerin her birine 1000 tane mükellefe sattınız Türkiye'nin değişik yerlerinde. Daha sonra vergi mevzuatında bir değişiklik oldu ve o yazılımın belli noktalarında bir takım değişiklikler yapmanız gerekti. Şimdi eğer bulutta değilseniz yazılımın sahibi bir ekip oluşturmalı ve o 1000 tane müşterinin her birini yerinde ziyaret edip o değişiklikleri bilgisayar başında yapması gerekiyor. Ama eğer buluttaysanız, hani bu hizmeti bulut üstünden veriyorsanız, o güncellemeyi, o değişikliği bulut üstünden, internet üzerinden siz müşterilerinize aktarabiliyorsunuz. Ve mesela normal şartlar altında işte 500 günde yapılabilecek o yenileme, o düzenleme bulut üstünden bir günde halledilebiliyor. İşte hani ekonomi genelinde sağlayabileceği verimlilik artışları o nedenle çok büyük.
Zaman daralıyor mu? Bu baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Tekrar sormak istiyorum Ozan Bey. Biz buna ayak uyduramazsak dolayısıyla rekabet şansımız da sanki düşecek. Zaten dış ödemeler dengesinde cari açıkta problemlerimiz,
kesinlikle,
var.
Kesinlikle.
Burada da bir öngörüde bulunmak ister,
kesinlikle,
misiniz?
Kesinlikle. Şimdi bakın önümde şey var. BCG, bu Boston Danışmanlık Grubu diye bir hani küresel bir danışmanlık şirketi. Bunlar Endüstri 4.0'ın Almanya üstünde yaratabileceği etkilere bakmışlar. İşte diyorlar ki bundan sonraki 5 yılda Almanya'nın verimlilik seviyesinde 90 ile 150 milyar euroluk artışa neden olabilir diyor. Ki Almanya zaten hali hazırda bu teknolojileri kullanabilen bir ülke.
Yani bu büyüklükte bir rakamdan mı?
Bu büyüklükte bir rakamdan bahsediyorlar. Aynen öyle. Şimdi ve Almanya sanayide bu sayede kalabiliyor. Hani Çin'le mesela hala rekabet edebiliyor. Çin bir şekilde Almanya'nın ürettiği ürünlere giremiyor hala. İşte Almanya'nın bu kadar kuvvetli olabilmesinin nedeni aslında sanayisine bu yeni teknolojileri çok çabuk adapte edebilmesi. Mesela istihdam olarak bakarsanız sanayi istihdamı önümüzdeki işte 10 yılda %6 artacak diyor. Bakın dünyadaki her ülke sanayisizleşmeden bahsediyor. İşte zenginleşen ülkeler sanayisizleşeceklerinde, sanayisizleşme sürecinde sonuçta. Zaten o hani kalkınma şeyinin, patikasının bir sonucu gibi anlatılıyor hep. İşte ülkeler zenginleştikçe sanayiden çıkarlar. Sanayi daha ziyade düşük gelirli ülkelerin yapabileceği bir şey. Dolayısıyla hani dünyada az, çok gelişmişten az gelişmişe doğru o fabrikalar kayar. Almanya'da öyle olmuyor. Almanya sanayisini muhafaza edebiliyor. Muhafaza edebilmesinin nedenlerinden en önemlisi teknolojiyi kendi sanayisinin içine entegre edebilmesi ve şu anda bu yeni dönemde bu entegrasyonda bu Endüstri 4.0 teknolojileriyle olabiliyor. Şimdi Türkiye'de sanayisizleşme süreci ise devam ediyor. Hani bizim tüm ekonomimiz, üretimimiz artsa da hani sanayimizin, imalat sanayimizin milli gelirden aldığı payın azaldığını görüyoruz. İşte bu azalmayı tersine çevirmenin yolu da aslında bu Endüstri 4.0'dan geçiyor. Yoğun bir rekabet var. O rekabetle verimliliğinizi arttırmadan, o rekabet ortamında verimlilik artışı sağlamadan ayakta kalabilmeniz mümkün değil. Verimlilik artışı sağlamanın yolu da bu Endüstri 4.0 teknolojileri. İşte daha çok robot kullanmanız lazım. Fabrikanın içindeki otomasyon süreçlerini arttırmanız lazım. Makinaların birbiriyle konuşmasını sağlamanız lazım. Lojistik operasyonunuzun süreçlerini iyi düzenlemeniz, iyi optimize etmeniz lazım ki dünyada bu sanayi işinde söz sahibi olabilir. Yoksa son derece güç. Bütün... Ve bu 4.5G işi de bir fırsat. Hani Türkiye'de bu internet daha da hızlanacak gibi gözüküyor. O altyapı kuvvetlendirmesi... İşte ihalesi yapıldı sonuçta. Daha hızlı, daha kaliteli bir internetle hani bu teknolojilerin yayılma hızı, gelişme hızı da artacak.
Evet Ozan Bey, bütün bu söylediklerinizden ben artık Marx'ın, Ricardo'nun, Adam Smith'in ya da ne bileyim hatta Keynes'in bile moda tabirle update edilmesi, yani güncellenmesi kesinlikle gerekiyor galiba. Proletarya sınıfı diye bir sınıf kalmayacak herhalde.
Eğitim sisteminin de buna uyum sağlaması lazım. Bakın şu andaki eğitim sistemi mesela bir sanayi döneminin eğitim sistemi. İşte o zaman neydi? İngiltere vardı. Sanayi devriminin hani birinci ülkesi. Üstünde güneş batmayan bir imparatorluk. Ve o imparatorluğun bir bürokrasinin işletilmesi gerekiyordu. İşte Hindistan'daki o imparatorluğun bürokratıyla işte Londra'daki imparatorluk bürokratının konuşabiliyor olması gerekiyordu. Onun için tek tip bir eğitim sistemi vardı. Herkes aynı şeyleri görüyordu ama amaç işte Hindistan'da o eğitim sisteminden mezun olan kişinin devlet dokümanlarını Londra'daki kişinin anlayabileceği şekilde doldurması üstüneydi. Şimdi devir değişti artık. Şimdi bu yeni çağda artık eğitim sistemimizin bir kere tamamen değişmesi lazım. O okul sisteminin bile belki yeniden değerlendirilmesi lazım. Cidden okullara ihtiyacımız var mı? Yoksa başka tip eğitim araçlarıyla mı insanlarımızın beynini doldurmalıyız, yeni döneme hazırlamalıyız? Ha bunların hepsi tartışma konusu. Yaratıcılığın daha önde olması gereken bir dönemde olduğumuzsa kesin. Evet. Ama eski eğitim sistemi öyle değil. Dediğim gibi hani bir dokümanı doldurmak üstüne, verilen işi yapmak üstüne insanları eğitiyordu. Evet. Ama şimdi artık yaratıcı bireylerin yetiştirilmesi gereken bir dönemdeyiz.
Sayın Ozan Hacı'ya çok teşekkür ederim.
Ben çok
ilginç
teşekkür
ederim. Konuydu. Çok güzel açıkladınız. Sağ olun.
Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. Gölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. İz düşümde ilginç konular birbiri ardına. Su ve enerji uzmanı Sayın Dursun Yıldız bizlerle birlikte. Merhabalar Sayın Yıldız, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı Paris. Toplantıya ilişkin bir genel değerlendirmeyle başlayalım dilerim.
Çok teşekkür ederim. Şu anda gerçekten dünyanın nabzı da kalbi de orada atıyor. Birçok lider, 195 ülke birçok lideriyle, devlet başkanıyla oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu toplantıya katıldı ve Türkiye'nin taahhütleri ve iklim değişikliğine iklim değişikliğinden etkilenmesi ve bu konudaki düşünceleri konusunda da çok olumlu açıklamalar yaptı. Olumlu tarafı şuydu, yani çok iyi açıklamalar, güzel açıklamalardı bunlar. Çünkü açıkça diğer az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin ifade etmek istediklerini belirtti Sayın Cumhurbaşkanı. Yani siz bu konuda atmosferi kirleten ama bedeli ödemekten imtina eden ülkeler olamazsınız demeye getirdi.
Tamam, bu da gerçeğin ta kendisi.
Evet, aynen öyle. Şimdi bunun dışında tabii bu sürece nereden gelindi, bir ona bakmamız çok iyi olur. Aralık 97'de Kyoto'da gerçekleştirilen bir taraflar konferansı. Bu üçüncüsüydü bu taraflar konferansı. Şimdi 21.si yapılıyor. Bu taraflar konferansında kabul edildi. Ne kabul edildi? Dendi ki artık dünyada sera gazı salımını 1990'lar seviyesinin de altına indirebilecek, ne kadar altına? %5 altına indirebilecek bir protokol imzalayalım. Peki ne zamana kadar? 2020 yılına kadar olsun bu. Peki arada hiç şey olmasın mı? Duraklama olsun. İşte 2012 yılında bir daha gözden geçirelim. Sonra 2020 yılında sonuçlansın bu. Peki bu başladığı andan itibaren kaç tane ülke bu konuda evet dedi? Uzun dönem evet diyen ülkelerin sayısı çok fazla olmadı. Daha doğrusu dünyayı bu anlamda atmosferi kirleten ülkeler nedense, daha doğrusu nedeni gayet iyi biliniyor, açık ara uzak kaldılar bu işten. Bu da anlaşmanın devreye girmesini uzattı. Çünkü anlaşmada şöyle bir madde vardı. Sera gazı salımının %55'ini oluşturan ülke sayısını geçtikten sonra ancak anlaşma yürürlüğe girebilir.
Yani bu ne demek Tursun Bey?
Şöyle, yani bu işte sorumluluk taşıyan ülkeler bu işe anlaşmaya imza atmazlarsa anlaşmanın yürürlüğe girmesinin bir anlamı yok demek.
Yani ister yürürlüğe girmiş ister girmemiş sonucu da olmayacak.
Evet galiba. Rusya şöyle oldu. İlk önce Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya anlaşmaya imza atmamışlardı. Sonra Rusya anlaşmayı 2004 yılında imzalayınca bu sefer bu oran aşıldı ve 2005 yılında Kyoto protokolü devreye girdi. Sene kaç şu anda? 2015. Yani 10 senelik bir aktif yürürlük dönemi var bunun.
Sanki Çin'in üretim artışıyla paralel bir gelişme var gibi.
Aynen öyle. Yani o boyutuyla ele aldığınız zaman böyle bir durum çıkıyor ortaya. Avustralya işte daha sonradan ilk önce reddetti, sonra devreye girdi, sonra kabul etti. Türkiye ise yani burada bir uzun dönem uzak durdu anlaşmaya ve dedi ki ya ben de artık bu konuda çok fazla uzak duramam ve ben de 2007 yılında aldığım bir kararla bu sürece biraz daha yaklaşmak istiyorum dedi. Ve Türkiye'de anlaşmayı imzaladı ve böylece anlaşmaya imza atanların sayısı arttı. Türkiye yalnız ek bir şartla imzaladı anlaşmayı ama önemliydi tabii ki imzalaması ve böylece
Sayın Yıldız, bir kez daha keseceğim sözünüzü ama bizim kalkınmakta olan, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Bizim enerjiye, elektriğe ihtiyacımız var. Termik santrallere ihtiyacımız var. Bizim kömür yakmak durumundayız. Çin kömür yakmak durumunda. Şimdi bütün bunlardan biz elektriği nereden alacağız? Ne şekilde üretim gerçekleştireceğiz?
Valla işte bu soru çok önemli. Şimdi burada bir konu var ki uzmanlar bu konuda açıklamalar yaparlarken alternatif üretmekte zorlanıyorlar. Sera gazı salımının çok önemli bir bölümü, %80-85'e yakın bir bölümü fosil kaynaklı yakıtlardan ve enerji sektöründen geliyor. Şimdi bu durum doğrudan dünyanın enerji sektörü planlamasını yeniden radikal bir şekilde değiştirmesine neden olacak bir durum.
Nükleer santralini yapalım diyoruz. Bu kez de diyorlar ki nükleer santral dünya için felakettir, ölümdür. Mum ışığına mı geri dönmemiz isteniyor?
İşte bu gerçekten reel bir değerlendirme. Çok doğru. O zaman bunun bir alternatif olmalı. Ha, bu alternatif aranırken ilk önce dünyayı yok edelim sonra bir alternatif ararız mantığı da doğru değil. Ama biz hiçbir alternatif geliştirmeden bu işe karşı çıkarsak bu iş düzelir yaklaşımı da doğru değil. Şimdi alternatif üretmekten kastım kömür ve petrol, fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi anlayışını nasıl değiştireceğiz, nasıl düzenleyeceğiz? Buna yaklaşmadan iklim değişikliği konusunda Paris'ten de çıksa, Londra'dan da çıksa sözleşme çok fazla anlam ifade etmeyecek. Çünkü açıkça Paris Sözleşmesi'nin biraz daha şansı var. Kyoto'ya göre. Biraz önce Kyoto'yu açıklamıştık. Kyoto'dan çok fazla yarar elde edilemedi. 2000 zaten 5'te devreye girdi. 2015'te 2020'ye kadar, 2015'te yeniden değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri uzak kaldı. Avustralya son anda girdi çıktı işte. Yani bu anlamda sorumlu olan ülkelerin çok fazla niyet beyanında bulunmadıkları ve sonuç açısından da çok fazla bu konuda samimi olmadıkları bir süreç yaşandı. Aslında bu süreç neydi biliyor musunuz? Bu süreç dünyayı bugüne getiren ve de kaybedilen zaman.
Ve siz bana yıllardır söylüyorsunuz Sayın Yıldız. Burada bizim mikrofonlarımızda TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda da söylediniz. Bu iş bu şekilde olmayacak, gitmeyecek diye gelinen nokta da bu herhalde.
Aynen öyle. Şimdi önümüzde bir Paris var. Paris'te son tango diyorum ben buna.
Yani, Paris'te dünya liderleri neler söyledi?
Evet. Paris'te dünya liderleri bir araya geldi.
Tavırları neydi? Evet.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'dan, herkesin gözünün üzerinde olduğu dünya lideri Obama'dan şu açıklama geldi. Yine yes we can dedi. Evet yapabiliriz dedi. Ama nasıl yapılacağı konusunda çok derin açıklamalar yapmadı.
How we can sorusunun yanıtı yok. Yani.
Evet. Çin önemliydi. Çin başkanı dedi ki yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hani ünlü gazeteci yazar Naomi Klein'in de dediği gibi bu 21 yıl geç kalmış bir başlangıçtı.
21 yıl evet.
Rusya başkanı Putin de en azından iklim değişikliğinin varlığını kabul ettiği için övgü aldı konuşmasında. Yani Hindistan Başbakanı Modi de 100 milyar dolarlık yeşil iklim fonundan payını istedi.
Çok güzel.
Evet, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Erdoğan yani artıştan azaltım hedefimizi yineledi.
Yani hiç değilse samimi bir evet.
Samimi bir yaklaşımdı. Almanya Başbakanı Merkel şu ana kadar sunulmuş katkı paylarının iyi bir umut ışığı olarak değerlendirse de 2 santigrat derecelik iklim değişikliği sınırı hedefine ulaşmanın zayıf bir ihtimal olduğu ve bu aradaki bu ihtimalin zayıflığının da Paris'te güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bakın hiç bütün bunlardan çok çok kararlı, hani olmazsa olmaz yaklaşımları çıkmıyor. En ilginç açıklamayı Pasifik Ada Ülkesi Kiribati Başkanı Tong yaptı.
Ne demiş Tong Dursun Bey?
Çok önemli bir şey söyledi. İklim değişikliği yüzünden yükselen suların batırdığı ülkesinde yaşayan insanları Fiji'nin mülteci olarak alacağını müjdeledi. Yani Kiribati daha önce, çünkü çok büyük bir haber bu bizim için dedi. Daha önce Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya başvurduk. İklim değişikliği nedeniyle iklim göçleri gerçekleşecek ama elim boş döndüm dedi. Şimdi hiç olmazsa deniz suyu yükseldiği için bizim adalar yok olacak. Hiç olmazsa Fiji bizi kabul edecek diye. Yani bu da gerçekten ilginç açıklamalardan bir tanesiydi. Şimdi
İngiltere'de bir ada devleti. İngiltere'den bir açıklama, bir yaklaşım var mı?
İngiltere'den yaklaşım, biz elimizden geleni yapacağız ama ellerinden ne geldiği konusundaki somut tavır yine Amerika Birleşik Devletleri'ni izleyerek gerçekleşecek. Çünkü böyle bir sürece bütün dünya ülkeleri evet Kyoto'dan daha ileride ama sonuçtan daha geride yaklaşıyorlar. Sonuçtan kastımız şu. Evet, buradan bir anlaşma çıkar mı? Gayet tabii, çünkü hazırlık dönemi çok uzun sürdü. Buradan bir anlaşma çıkar. Ama benim asıl üzerinde durduğum konu, anlaşma çıktıktan sonra bu işleyen bir makine. Kontağını kapattığınız zaman birdenbire durmuyor. Anlaşma ne diye çıkar? 2030 yılından sonra, yani 2020'de Kyoto bittikten sonra 2030 yılına kadar biz sera gazı salımını ne kadar 2010'ların seviyesinin altına indireceğiz. Ama burada ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? 1 Ekim itibariyle ülkeler Birleşmiş Milletler Sekreteryası'na taahhütlerini bildirdiler. Bu taahhütleri Birleşmiş Milletler Sekreteryası inceledi. Taahhütler yeterli mi? Cevap veriyorum. Buyurun. Ben cevap vermiyorum.
Buyurun.
Sekreterlik, Birleşmiş Milletler Sekreterliği tarafından 1 Ekim 2015 tarihinde bir şey açıklandı. Bir sentez raporu hazırlandı ve açıklandı. 119 ülkenin beyanını dikkate alarak yapılmış bir açıklamaydı bu. Bu 119 ülkenin beyanından ortaya çıkan sonuç, bu taahhütlerin olumlu olduğu ancak iklim değişikliğiyle mücadelede yeterli olmayacağı.
Siz bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz?
Gelecek çok aydınlık değil. Sebebi
yani
şu anda
97'den bu yana gökyüzünün altında her şey yine eski mi Dursun Bey?
Şöyle yeni bir takım paradigmalar var ama bu yeni paradigmaların nasıl sonuca ulaşacağı konusunda bir paradigma değişikliği yok.
Biraz açar mısınız bunu? Evet.
Şöyle açayım. Yani eskiye bakarak, geriye bakarak ileriye doğru yürümenin tehlikeleri, riskleri vardır. Geriye bakarak ileri doğru yürümek, yani 20. yüzyılın paradigmalarıyla 21. yüzyılı karşılamak, yani sizin ekonomik sistemlerde radikal dönüşümler yapmadan.
Şimdi bu kavram ne demek? Ekonomik sistemlerde radikal dönüşüm. Az önce Ozan Bey'in bahsettiği de aynı konu mu, başka bir şey mi bu? Ne kastediyorsunuz Dursun
Şunu
Bey?
Kastediyorum. Şimdi bir genel kabul var. Bu genel kabulün içerisinde sera gazı, enerji, sanayi ve ulaştırma sektörlerinde radikal değişim yapmadan sera gazı salımı azalmaz. Bir daha tekrar edelim sektörleri.
Bir daha tekrar edelim.
Enerji, sanayi ve ulaştırma. Şimdi bu üç sektörün radikal olarak değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Bu dönüşüm esas itibariyle enerji sektöründen başlayacak olursa, o zaman yenilenebilir enerji kaynaklarının bir an önce devreye alınması ve bütün dünyada yaygınlaştırılması lazım.
Ama kısa vadede bunu mümkün görmediğinizi söylüyorsunuz.
Kesinlikle mümkün değil, çünkü Çin de dahil olmak üzere zaten en fazla taahhütte bulunması gereken ülkelerden bir tanesi olan Çin. 2030'a kadar ben sera gazı salımını arttıracağım. O zaman bakacağım ne durumdayım, ona göre size bir tarih ve oran vereceğim dedi. Yani böyle olursa tabii böyle bir süreçten çok net sonuçlar bekleyebilmek mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu bir niyet beyanı meselesi değildir. Bu dünyada ekonomik sistemlerde radikal dönüşümün kabul edilip edilmemesi sorunudur. Ekonomik sistemlerde radikal dönüşümü eğer gelişmiş ülkeler kabul eder, gelişmekte olan ülkelere de kendilerinin kabulü doğrultusunda ürettikleri yenilenebilir enerjiyle üretilmiş malları satmak için ısrar ederlerse yeni bir pazar doğar. Bu yeni pazardan yine yenilenebilir ülkeler az gelişmiş ülkelere verdikleri parayı kat be kat çıkartırlar. Yani iklim değişikliği fonundan söz ediliyordu. İklim değişikliği fonu az gelişmiş ülkelere belirli ekonomik yardımlar yapılarak 100 milyar dolar civarında bir yardım. Bu yardımlarla az gelişmiş ülkelerin de iklim değişikliğine adaptasyonunun sağlanması, karbon salımlarının azaltılması. O zaman şöyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Evet, Kyoto'dan daha ileri ama sonuçtan daha geri bir adım. Olabileceği gözüküyor ama hiçbir şey mi ifade etmiyor? Bence yine çok şey ifade ediyor. Çünkü 40 bin kişi ayakta Paris sokaklarında, insanlar gelecekleri için kendilerine verilen o özgürlükle bir takım şeyleri ifade etmeye çalışıyor. Uzmanlar da harıl harıl çalışıyorlar ki ne olsun, insanlığı rahatlatacak olan bir sonuç çıksın. Nedir bu sonucun adı? Bu sonucun adı şudur. 1. İklim değişikliği fonu için ayıracağınız paranın mekanizması nedir? Bunu açıkça açıklanması gerekiyor. İkincisi ise iklim değişikliğiyle ilgili olarak samimi niyetlerde radikal bir ekonomik sistem dönüşümünü hangi ülkelerin kabul edeceğini düşünüyorsunuz? Bütün bunlar, bu iki soruya açık ve samimi cevap vermeden geleceğimizin daha aydınlık olabileceğini söylemek pek mümkün değil. Çünkü artıştan azalma isteniyor. Şu anda Türkiye'de bile bakın ne olacak? Türkiye 1.4 milyarlık bir karbondioksit salımı yapıyordu. 2013'ten itibaren bütün göstergeler, bütün gelişim senaryoları aynı devam ederse. Türkiye dedi ki ben bunu düşüreceğim. Ne kadar düşüreceğim? İşte 930 milyon metreküp'e kadar düşürmeye karar verdim. En azından Türkiye bu dönem iklim değişikliği açısından bir plan yaptı. Tartışıldı, eksik veya fazla ama tartışıldı, ama konuşuldu. Gitti ve kendisine düşen görevi yerine getirerek ben de bu yapının içerisinde yer almak istiyorum. Önemli bir iradedir bu, siyasi iradedir. Evet, ben de salımlardan azaltmayı gerçekleştirmek için taahhüt ediyorum dedi. Ha, bu taahhütlerde eleştirilecek yanlar var mı? Tabii ki olabilir. Çünkü bu bizatihi ne meselesi? Sadece ekolojik bir mesele değil. Aynı zamanda ekonomik bir mesele. Yani ekolojik boyutunu öne çıkartırken ekonomik boyutunu öne çıkartırken ekolojik boyutu üzerinde dururken de ekonomik boyutunu atlarsanız sosyal karmaşalarla karşı karşıya kalan.
O zaman burada Dursun Bey şu soru akla geliyor. İnsanla doğa arasında bir kavga mı var? Ve eğer varsa insanlığın bu doğayla baş etmesi mümkün değil.
Bizi izleyenler, dinleyenler çok net hatırlarlar. İnsanlığın en büyük hatası doğaya karşı, onun gücüne karşı koyabilecek bir teknolojiyi geliştirebilme hatasıdır. Geliştirebilmeye inanma hatası olur.
Yani sanayi döneminiz, devrimini söylüyorsunuz.
Sanayi devrimi başladı. İnsanların önüne bir refah düzeyi getirdi ama aynı zamanda ödenmesi gereken bir fatura da koydu. Bu faturayı sanayileşmiş ülkeler ödemiyor ki sadece. Az gelişmiş ülkeler de ödüyor. O zaman dünyada şöyle bir eşitsizlik, adaletsizlik ortaya çıkıyor. Bu da iklim adaleti ve iklim etiği diye bir başka kavramı getiriyor. Ve diyor ki bu adaletsizlik az gelişmiş ülkeler çok katkıda bulunmadı ama bunun faturasını ödemede de mutlaka bir takım işte özverilerde bulunsunlar. İşte adaletsizliğin size çok açık bir göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanı da buna karşı çıktı.
Sayın Yıldız, şimdi siz ve diğer akademisyen olsun, konunun uzmanları olsun, bu giden savaşın bu şekilde üretim yapılmasının artık dünya tarafından, doğa tarafından kaldırmadığı ve bunun böyle süremeyeceğinin açık olduğu, az önce söylediğiniz bütün dünya liderleri orada.
Evet.
Bu anlamak mı istemiyorlar? Buradaki bu yaklaşımlardaki azalıştan artış sağlayacağız yaklaşımı. Örneğin.
Evet.
Bir çare olmayacağını. Bir bütün çıkarlar çatışması halinde mi gerçekleşiyor?
Ama şöyle
zaman oluyor. Daralıyor ama evet.
Şöyle hocam, bu burada açıkça şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Kriz çok fazla kapıyı çaldığı zaman uluslararası sistem harekete geçiyor ve krizi erteleme süreci başlıyor. Yani anlaşılan o. Çünkü yapısal bir dönüşüm gerçekleştirilmedikçe krizin sürekli ertelenebilmesi de mümkün değilse eğer bir gün bizi yakalayacak bu kriz. Hatta dönem dönem yakalamaya başladı. O zaman buradan daha az zarar...
Söylüyorsunuz tsunamiler, şunlar, bunlar doğanın isyanı sonuçta.
Doğal tabii. Olağan dışı bir takım iklim şeyler, meteorolojik olaylar artık başladı. Hemen herkesin yaşamaya başladı. Peki bu kadar karanlık tablonun
içerisinde... Yine söylüyorsunuz, suya diyorsunuz artık şu tarihten sonra insanlar ulaşamayacaklar. Bu iş son derece sıkıntılı bir... Bütün dünya toplantılarında konuşulanları gelip burada...
Tabii iklim değişikliğiyle bağlantılı felaketler 20 yıl öncesine göre 2 kat arttı. O zaman bu anlaşmanın yetersiz kalması hepimiz için felakettir. Kötüye gidiş demektir. Peki yetersiz kalmasına neden olan ülkeler? Yani en basitinden ele alalım. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda ne düşünüyor? Kyoto'yu imzalamadı. Ama hani Sayın Obama Türkiye'ye geldiğinde üniversite öğrencilerinin bir sorusu vardı. İşte ne düşünüyorsunuz? Kyoto'nun zamanı geçti, devri geçti. Biz yeni bir anlaşma için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz demişti.
Tamam, Paris mi kastediyordu?
Evet, Paris kastedildi. Paris'te bakalım, Obama'nın da söylediği yes we can oldu. Evet, yapabiliriz ama yani ne yapabilecekleri konusunda dünya kamuoyu, özellikle buradan çok fazla etkilenen ada ülkeleri, Pasifikler. Yani biraz önce işte iklim göçleri için kendilerine
teşekkür ediyor, evet.
ülke arayanlar şu anda göçün ne demek olduğunu Suriye göçleri Avrupa'nın önüne koydu. Yani bir ülkenin ne olursa olsun, hangi sebeple olursa olsun, ister sosyal karmaşa, ister savaş istikrarsızlığı, ister iklim değişikliği, ki dünyada 2050 yılında yaklaşık 60 milyon kişinin iklim değişikliği nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalacağı, yani birkaç ülkenin sürekli dolaşacak bir duruma geleceği de belirtiliyor. Bu durumda bizim yapabileceğimiz şey, Paris'ten anlaşma çıkar ama yetersiz kalırsa, yetersiz kalmasının önüne nasıl geçebiliriz? Bunu bugünden düşünmek, anlaşmak önemli bir adım, bir aşamadır ama anlaşmayı uygulayabilmek ondan çok daha önemli. Sivil toplumun sahip çıkmaması halinde anlaşmaların uygulanabilme şansı gittikçe azalıyor.
Evet, bitiriyoruz. Hatta bitirdik programımızı Sayın Yıldız ama sera gazı salımı orada oluyor. Sivil toplum sahip çıktığında da Paris'teki son gösterilerde biber gazı salımı da sokaklarda oluyor.
Tabii evet, tabii şimdi yani sera gazı salımını biber gazı salmayla çözümlemeye çalışan ülkeler büyük bir ihtimalle hayal kırıklığı yaşayacaklar.
Efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün İz Düşüm'de iki önemli konuyu peş peşe konuştuk. Değerli konuklarımız Sayın Ozan Acar ve Sayın Dursun Yıldız'la birlikte. Bu hafta da böylelikle programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İz Düşüm programında buluşmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz Düşüm.